Ayrım 19, Canavar, Peter Benchley, sayfa 201. Canavar okyanusun serin su tabakasının ortasında hiçbir şeyle korkutulmadan ve rahatsız edilmeden, akıntıyla sürüklenerek bedenini kımıldatmadan bekledi. Biraz önce beslenmişti, hem de oburca karnını doyurmuş bulunuyordu. Bu yüzden beslenmek için şu anda hiç acele etmiyordu. Yalnızca duruyor ve bekliyordu. Ve sonra uzakta bir yerde bir nabzın atışına benzer sesi duydu. Zayıf titreşim dalgaları suda yayılıp bedenine kadar varmışlardı. Onlarla ilgilenmekten daha çok merak ederek kuyruğunu çırptı ve suda yükseldi. Şimdi daha sıcak bir su tabakasıyla karşılaşmıştı. Durması gerekirdi çünkü ona komuta eden tek şey rahatlıktı. Biraz sonra yeniden soğuk su akıntısıyla karşılaştı ve suda yükselmek üzere kendisine izin verdi. Şu anda ışığı algılıyordu. Nabız gibi olan atışlar daha yakınındaydı. Ayrıca nabız atışının ötesinde başka bir şey vardı ve o da suyu titreştiriyordu. Suyun yüzeyinde canlı bir şey bulunuyordu. Suda yeni bir kabarma Catherine'i kaldırdı ve dalganın tepesine vardığında tüm boyutlarıyla tekneyi yakınında gördü. Tekne alacakaranlık gökyüzüne karşı kara bir gölge gibiydi. Üzerinde beyaz, yeşil ve kırmızı lambalar ışıldıyordu. Kız haykırdı ve kollarını salladı, sonra dalganın çukuruna gömüldü. Onu görmemiş ve işitmemişlerdi. Niçin? Oysa yakındaydılar. Kendisi onların ve motorun sesini işitmişti. Catherine rüzgarın estiği yönün karşıtı yandaydı. Esinti onların sesini getiriyor ama kendi sesini onlara ulaştırmıyordu. Karanlık. Artık karanlık basmış, neredeyse gece olmuştu ve hava soğuk, su derindi. Neden ne derindi acaba? Belki de sonsuzluğa varan bir derinlikti bu. Şimdi kızı yıkıma uğratan gerçek bir korku damarlarında dolanıp sinir uçlarına kadar varıyordu. Babası buradaki bir takım canavarlardan söz etmişti ve şimdi onların kendisini yok edeceğini biliyordu. Aklına hep kara basan hayaller ile yıllardır görmediği görüntüler akın ediyordu. 6 ila 8 yaşları arasındayken tüm canavarlar yatağının altında, gardırobunun içinde ya da bahçede hışırdayan ağaç dallarının arasındaymış gibi düşünürdü. Her seferinde annesi odasına gelir, her şeyin iyi ve canavarların da insanın aklında yarattığı şeyler olduğunu söyleyerek onu rahatlatırdı. Şu anda rahatlatmak üzere kimse yanına koşmuyordu ve canavar tümüyle gerçekti artık. Catherine kendisini öyle yalnızmış gibi duyumsuyordu ki, koca gezegende yalnız tek başına kalmış gibiydi sanki. Aklına fikirler birbiri ardınca gelmekteydi. Neden bu yolculuğa katılmak için ısrar etmişti? Babasının kavanozu denize boşaltmasına neden izin vermemişti? Neden, neden, neden? Dua etmeye çalıştı. Ancak tüm yapabildiği neler olacağını merak etmek şeklinde gerçekleşti. Ölecekti. Hayır, bir kez daha bağırdı. Ancak bu seferki dikkati çekmek üzere amaçlı olarak değil, ölümü protesto etmek için koy verilmiş bir feryattı. Yeniden denizdeki kabarıklığın tepesine çıktı ve teknenin orada daha yakında bir yerde olduğunu gördü. Ama bir şey farklıydı, tekne durmuştu, motor sesi duyulmuyordu. Bir ses duydu, babası hoparlörle konuşuyordu. ''Catherine, beni işitiyor musun? Biz seni göremiyoruz ama motoru stop ettik, seni işitelim diye. Eğer beni duyuyorsan bağır şekerim, tüm gücünle bağır, tamam mı? Haydi bağır.'' Kız düşündü. Babam bana Catherine dedi ve bağırdı. Canavar suyun yüzeyinin 30 metre kadar altındaydı. Çevresinden bilgi toplamak üzere ağır ağır yükselişini sürdürdü. Yukarıda nabız gibi atan titreme durmuştu ama suyun yüzeyindeki daha küçük şeyin hareketi sürüyordu. Canlı bir şeydi o. Canavar suda ağır ağır yükseldi. ''Seni işitiyoruz Catherine. Yeniden bağır. Bağır.'' Kız bir kez daha bağırdı, sesi çatlak çatlak çıkıyordu. Tüm gücünü toparlamış olarak tekrar tekrar bağırıyor ama sesi pek fazla yükselmiyordu. Suyun dipten gelen kabarması onu bir kez daha kaldırdı ve dalganın tepesinde Catherine tekneden kendisini arayan ışık temetini gördü. Onu bulmalarına değin dalganın çukuruna düşmemesi için dua etti. Oysa düşüyor, düşüyordu. Kollarını salladı, kendisini göremeyeceklerdi. Son anda ışık demeti onun havaya kalkık ellerini yakaladı. Kız aydınlanan eline baktı. O anda hoparlörden ses duyuldu. ''Seni gördük Catherine.'' Daha sonra kız motorun yeniden çalışışını işitti. Nabız gibi titreşimli ses yeniden, daha yakında, açık seçik olarak başladı ve küçük canlı şeye doğru hareket etti. Şu anda heyecanlanan ve rengi değişmiş olan canavar suda yükselişini sürdürdü. Bir açlık algılaması, yaklaşan bir savaşım ya da tehditle değil ama öldürme isteğiyle heyecanlanmıştı. Canavar da suların kabarışını algılıyordu çünkü suyun yüzeyine iyice yaklaşmıştı. Catherine dalganın tepesine eriştiğinde ışık yüzüne vurdu ve onu körletmiş gibi oldu. Tekne oradaydı. Kız motorun gürültüsünü işitip egzoz dumanının kokusunu algıladı. Oldukça büyük bir şey yanında şapırtılar çıkardı. Bir kolun göğsüne sarıldığını ve ardından bir sesin ''Seni yakaladım, tamam, tamam'' dediğini duydu. O oradaydı. Canlı şey tam yukarısındaydı. Denizin yüzeyinde debeleniyordu. Yaralı bir hayvan olabilirdi. Ne olursa olsun avlanacak bir yaratıktı. Avlanacak şeyin ötesinde yenilecek bir besindi. Canavar büyük bir su kütlesini bedenindeki boşluğa çekti. Sonra karnındaki huniden dışarı fışkırttı. Ve yukarı doğru hamle yaptı. Eller Catherine'i kavradı ve onu öyle sıkı çektiler ki kız kollarının omuz başlarından kopacağını düşündü. Ama sonra kız babasının kucağındaydı. Adam onu sıkı sıkı göğsüne bastırıp şöyle konuşuyordu. ''Oh sevgilim, oh bebeğim, oh pandispanyam benim.'' Diğer eller Timmy'yi de yukarı çektiler ve oğlan boğulur gibi öksürerek güverteye düştü. Sonra birisi sordu ''Şu pis koku da ne?'' Catherine dişlilerin birbirine geçip motorun çalıştığını işitti ve tekne hareket etti. Daha sonra babası onu kucaklayıp kıç ambar kapağına götürürken kız şu konuşmaları da duydu. ''Hey bak!
Nedir o?
Bak orada!
Nerede?
Suyun içinde bir şey!
Ben hiçbir şey göremiyorum!
Orada, işte orada!
Ne? Nedir o?
Bilmiyorum, bir şey!
Belki de yalnızca teknenin dümen suyudur!
Hayır sanmam!
Önemli bir şey değil, kızı adaya götürmemiz gerekli, unut o şeyi.
Nabız atışına benzeyen titreşimler uzaklaşırken hafifliyordu. Suyun yüzeyindeki canlı şey de ortadan kaybolmuştu. Canavar denizin dalga biçiminde kabarışı içinde yuvarlanarak sarı beyaz devasa gözleriyle suyun içini iyice araştırdı. Kamçılarını kaldırarak onlarla yüzeyi süpürüyor ve aranıyordu. Ama bir şey bulamadı. Sonunda dev yaratık geriye dönerek derinlere doğru daldı. Battaniyeler sarılmış durumdaki Catherine ranzada yatıyor ve babasının kendisini çorbayla doyurmasına izin veriyordu. Adam aynı zamanda hem ağlıyor hem de gülüyor ve elleri öyle titriyordu ki sonunda kız çorbayı babasının elinden alıp kendisi yudumlamaya başladı. Evan onun giysilerini çıkarmış, artık Catherine'in burnu havada değildi, daha hoş davranıyordu ve sıcak suyla yıkayarak kendi eşofmanını ona giydirmişti. Kardeşi Tim de duş yapmaya giderken onun ranzasının yanında durup bir şey demeden eğilmiş ve kızı alnından öpmüştü. David, Peter ve Lou amcası teknedeki herkes teker teker gelerek ona bir şeyler söylemişti. Bunların arasında kızı aşağılayıcı ya da eleştirici hiçbir söz bulunmuyordu. Catherine şimdi kendisini ün yapmış birisi gibi algılıyordu. Birincil olarak herkes övünürken onun da anlatacağı bir öyküsü olacaktı. İkincil olarak yarışta çekilen heyecana kendisinin de katkısı karışmıştı. Gözleri kapanıyordu. Bundan sonra Bermuda'ya kadar bütün yol boyunca uyursa büyük keyif duyacağını düşünmekteydi.
21. Whip Darling soluk alırken tanktan havanın ağzına ağır ağır geldiğini sezinledi. Sanki boşalmış bir soda şişesini emiyormuş gibiydi. Sırtındaki su ciğerinin tankı hemen hemen boşalmıştı. Yüzeye çıkmadan önce tam olarak bir ya da en çok iki kez soluk alabilirdi.
''Aldırış etme, en çok 5 metre derindesin.'' diye düşündü. Eğer havasız kalırsa ağızlığı ağzından çıkarıp ciğerlerindeki kirli havayı suya üfleyerek yüzeye çıkabilirdi.
Oysa şimdi yukarı çıkıp tankları değiştirerek yeniden dalmayı hiç de istemiyordu. Çünkü en çok 20 dakika sürmesi gereken ve her saniyesi ona saatmiş gibi gelen şu lanet olası salakça işi hemen hemen bitirmek üzereydi. Ada yönetiminin atmış olduğu şamandıraları zamanı gelince değiştirmek kolaydı. Kerpeten kullanmakta usta olan bir dalıcı bu işi yapabilirdi. Aslında kendisi yüzlerce kez sevmediği angarya şamandıra değiştirme işlemini yapmıştı. Burada tüm yapacağımız şamandırayı zincirinden çözmek, zincire geçici bir yüzdürücü bağlamak, şamandırayı bordaya çekmek, değiştirilecek şamandırayı denize atmak, onu zincire bağlamak ve bu arada geçici yüzdürücüyü zincirden sökmekti. Sonuç olarak tüm işlem çok basit bir dizi işten oluşuyordu. Ancak bu seferinde iş öyle kolay olmamıştı. Önce Mike zincire uygun olmayan kilidi, sonra kilide uymayan bir pimi vermişti. Daha sonra kilide uyan pim Darling elinden düşürmüş ve yeni bir pini almak üzere bir kez daha yukarı çıkmıştı. Ve Mike onun dipte tek başına kalışından ötürü o denli çok dırdır etmişti ki bu durumda Darling iki eliyle birden kendi poposunun yerini bile bulamayacak hale gelmişti. Sonra Vip uygun pini ararken Mike denizdeki şamandırayı küpeşteden sarkarak tuttuğu kancayı denize düşürmüş ve bu yüzden şamandıra gelgit akıntısına kapılıp tekneden uzaklaşmıştı. Onu almak üzere tekneyle izlemek zorunda kalmışlardı. Çünkü kimse suya atlayıp yaklaşık 150 kiloluk şamandırayı çekerek istediği yere götüremezdi. Aslında denizde şamandıra değişimi işlemini yapan Mike ve ona gerekli şeyleri tekneden veren de Darling olmalıydı. Whip Darling, Mike'ın denizdeki dev serseri tarafından saldırıya uğrarsa soluk almayı bile unutacağını ve damarlarının tıkanıp öleceğini düşünerek onun işini yapmamasını kararlaştırmasa denize dalıp işi yapan Mike olacaktı. İşte bu yüzden emektar denizci işi kendisi yapmaya karar vermişti. Darling soluğunu tuttu ve pini kilide yerleştirerek onu çekiçle çaktı. Çekiç suda ağır ağır hareketleniyor, pine vurmadan önce çakış gücü azalıyor ve sonra adam yeniden çekiçle pine vurmak zorunda kalıyordu. Su yüzündeki maske ve şamandıranın çevresindeki çalkalanma yüzünden görüşü bozulmuştu. İşte bu nedenlerle çekiçle pine çarpık şekilde vurdu. Pin yerinden fırlayıp kaydı ve derin maviliklere doğru gitti. Pin'in gidişine bakarken Darling ağızlığına doğru pislik diyerek küfretti. Tanktaki biten havayı en son atomuna kadar ciğerlerine çekti ve mayosunun kemerine takılı yedek pini eline aldı. Kilitteki yerine taktı, çekiçle vurdu ve pin taze balık etine sivri bıçağın saplanışı gibi kolayca yerine oturuverdi. Darling kerpetenle pinin başını çevirip sıkıladı. Sonra çevresine bakınıp yukarı çıkarken kendisine saldıracak bir şey var mı diye araştırdı. Ağızlığının içine tükürdü ve soluk vererek ayağını vurup yukarı çıkmak üzere harekete geçti. Yardımcısı Mike onu dalma basamağında bekliyordu. Patronunun sırtındaki tankı ve belindeki kurşun ağırlıkları alıp güverteye koyarken sordu.
''Oldu mu?''
Darling başını öne eğerek onayladı ve kendisini basamağa çekti. Daha sonra güverteye çıkınca soluğunu tutarak yüzüstü oraya yattı. Konuşabilecek hale gelince soru sorarak söze başladı. ''Biz burada ne yapıyoruz Mike? Şu anda değersiz 5 dolarlık bir iş için denize gömülüp neredeyse boğulacak duruma geleceğimize, Vero plajındaki bir evde oturup şarabımızı yudumlayarak güneşin batışını seyreder durumda olmalıydık.''
''Ama o para yakıt harcamamızı ödüyor.''
''Evet, kıtı kıtına ödüyor.'' diye yanıtlayan Darling dalmadığı için zaten kendisini pek iyi duyumsamayan Mike'ın moralini yükseltmek üzere bir şeyler söylemeye çalıştı.
''Onun için de sana gönül borcu duymamız gerekiyor.''
Mike teknenin motoruyla oynamakta ustalaşmıştı. Böylece dizel yakıtı olan motorini gaz yağı ile karıştırıp motorda yakıyor ve sonuç olarak yakıt harcamalarını 1/3 oranında azaltıyordu. Bunun anlamı da böyle pislik türünden işler bulduklarına biraz para kazanmaları demek oluyordu. Darling yıllardır yerel yönetimin şamandıra değiştirme işinde çalışmamıştı. Lanet olası işi bir kez daha yapmamayı umut etmekteydi. Oysa son günlerde ada yönetiminin ana kanal şamandıralarını değiştirmek istediğini ve işi ihaleye çıkardığını duyunca eksiltmeye katılmıştı. Sonunda şaşırarak ve biraz da utanarak kendisinin en düşük fiyatı veren kişi olduğunu öğrenip ihaleyi kazanmıştı. Şu anda $500 kazanmak için işi yapıyor ve Mike'ın oluşturduğu karışımla ucuz yakıt elde ettikleri için günde $250 kazanabiliyorlardı. Bu da önemli bir tutar olmamakla birlikte evde oturup yağ sabır çekmekten çok daha iyiydi. En azından Darling'in şu anda yapabileceği başka bir iş bulunmuyordu. Akvaryumcu bırakıp gitmiş, ünlü yat yarışı hiçbir tekneye dalış işi sağlamadan bitmişti. Çünkü yarışçılar adaya varıp da Newsweek dergisindeki yazıyı okuduktan ve ayrıca New York Doğa Tarihi Müzesi'ndeki dev mürekkep balığının resmini derginin sayfalarında gördükten sonra burada dalış yapmanın söz konusu olamayacağını düşünmüşlerdi. En kötü olasılığın insanın dizlerinde mercan kesikleriyle yaralanmış olacağı döküntü kayalıklarının sığlık sularında dalmayı bile akıllarına getirmemişlerdi. 2 haftadır hiç kimse dev canavarı görmemişti. Gene de tek bir dalgıç bile suya girmeyi aklına getirmiyordu. Artık bu kadarı saçma diye düşündü Darling. Bir süre sonra neredeyse duş başlığından ya da akak yerinden mürekkep balığının kolları görünecek diye insanlar duş bile yapmayacaktı. Oysa bazı kişiler durumdan yararlanmaya başlamıştı. Söz gelişi 6 cam pencereli teknelerden biri şimdiden baş ve kıç tarafına mürekkep balığı avcısı adını yazdırarak turistleri döküntü kayalıklarının sınırına kadar götürüp orada yüzlerce metrelik su altı alanını onlara camdan seyrettiriyordu. Kuşkusuz bu sırada tekne kaptanı film kahramanı Indiana Jones gibi giyinmiş oluyor ve teknenin iç iletişim sisteminden Vincent Price'ınkine benzettiği sesiyle saçma sapan şeyler söyleyerek turistleri ürkütüyordu. Evet, böylesi saçmaydı. Darling gene de o kaptanı suçlayamıyordu. O adamcağız da bir şey yapmalıydı. Bir zamanlar dalgıçları deniz götüren tekneler kuru havuzlara alınmaya başlamıştı. Kısaca adanın konukları şimdi deniz kıyısına yaklaşmaya bile korkar olmuştu. Girişimci bir hediyelik eşya dükkanı da mürekkep balığı motifleriyle süslenmiş takıları satmaya başlamıştı. Bunlar deniz kabukları ve gümüş tellerden yapılmış değersiz takılardı. Ayrıca ortaya bazı söylentiler yayılmıştı. Denilenlere göre balıkçılardan biri yavru mürekkep balıklarını tutup donduruyor, alçı kalıbını çıkarıp onları Bermuda şeytan üçgeni canavarının gerçek minyatürü olarak pazarlıyordu. Çok uzaklardan yola çıkan çevreci gruplar da adaya gelmişti. Bunlar kapı kapı dolaşıp mürekkep balığını koruyalım kampanyası için para topluyordu. Darling'den kampanyanın yerel sözcüsü olmasını istemişler ama adam kendisinin ve herhangi bir grubun yardımı olmadan Arkiteutis'in kendisini çok iyi koruduğunu ileri sürerek bu isteği reddetmişti. Mürekkep balığını koruyalım kampanyasını açan grup karşı tarafla söz düellosuna girmeden adada yalnızca 48 saat rahat zaman geçirebilmişti. Adanın her zaman önde gelen balıkçıları olarak geçinen bazı kişiler ellerindeki en büyük tekneleri batı yönüne dev canavarı avlamaya gönderiyordu. Onlardan 1-2 kişi açık denizlerde olan teknelerinin Bermuda'ya dönmesini bekleyememiş ve Darling'den teknesini kiralamasını istemişlerdi. Ancak emektar denizci aynen Manning ile o doktoru, neydi onun adı, Tally mi? Evet, Doktor Tally'yi reddettiği gibi onları da geri çevirmişti. Kimi zaman özellikle bugüne benzer günlerde ağzı regülatörü ısırmaktan sancıdığı, suyun altında kalmaktan donup komaya girdiği ve sonunda kazandığı birkaç yüz doları Mike ile bölüştüğü anlarda Darling Doktor Tally'yi geri çevirdiği için pişmanlık duyuyordu. Ancak gene söylentilere göre Tally ile Manning pek güvenilmeyecek kişilerdi. Charlotte onların ikisinin de kendi türünde ilişki kurulması pek tehlikeli kişiler olduğunu söylemişti. Çünkü iki adamın da yitirecek bir şeyi bulunmuyordu. Darling şu ana değin Charlotte ve Dana dışında yaşamını rizikoya sokmasına değecek hiçbir şeyi düşünmemişti. Ama o canavarın insanları kahvaltı ve tekneleri öğle yemeği olarak yiyen bir hayvan olduğunu kesinlikle anlayabiliyordu. Üstelik Darling tümüyle umutsuz değildi. Kentteki bir lokantanın iskelesinin onarılması gerekiyordu. Eğer o işi üzerine alsa bir hafta süreyle her gün $1000 para kazanabilirdi. Ayrıca telefon kablolarının çekilmesi işinde elemana gereksinildiğini işitmişti. Kabloyu toprağa gömmek üzere çamur pompalanması işlemini gerektiren pis ama hiçbir şeyi yıkıma uğratmadığı için onurlu bir işti. Darling'in tüm istediği iş bulmaktı. Karısı Charlotte'un masaya yemeği nasıl koyduğunu, evdeki elektrik ışıklarının nasıl yanık durumda tutulduğunu ve sigorta makbuzlarını kadının nereden para bulup ödediğini bilmiyordu artık. Mike dalış takımlarını yerlerine istif ederken ve sonra buzdolabından uskumru çıkarıp yağda kızartırken Darling duşunu yapıp şortunu giyindi. Aslında uskumruları yem olarak kullandıkları halde yakalayacak balık olmadığı için onların yiyecek olarak kullanılabileceğini de düşünmüşlerdi. Öğleden sonraki döküntü kıyılarında seyredip eve doğru zigzaklı bir seyirle dönüyorlardı. Darling eve giderken yazacağı faturayı denizcilik ve liman yönetimine sunmak niyetindeydi. Orada kendisine ödemenin nakit olarak yapılacağı yolunda söz veren bir arkadaşı vardı. Bu arada kaptan köprüsünden Mike, "Bak şuraya Whip!" diye seslendi. İki deniz kaplumbağası karınlarını denizin üzerine çıkarmış olarak yüzüyordu. Privateer onların arasından geçmişti. Bir dakika sonra aynı durumda iki deniz kaplumbağasını daha gördüler. Sonra bir sinarit balığı, bir maymun balığı ile 3-4 kelebek balığına rastladılar. Bu hayvanların hepsi ölüydü ve karınları şişmişti. "Darling, lanet olsun, burada neler oluyor?" dedi. Daha sonra uzakta derinden gelen ve yankılanan bir güm sesi duydular. Sanki birisi tekneyle balyozla vurmuş gibi oluşan tangırtıyı duyumsadılar. Aradan çok geçmeden 2 kilometre kadar ötede sağ taraflarındaki derin sularda bir tekne gördüler. Ve bu teknenin ön tarafında havaya suların sıçradığı dikkatlerini çekti. Ardından bir güm sesi daha geldi. Mike dürbünü alıp görüntüyü ilerideki teknenin üzerinde odakladı ve biraz baktıktan sonra "Bu akvaryumcunun teknesi," dedi. "Darling, hey tanrım, o kahrolası Dr. Lyme St. John daha şimdiden canavara bomba atmak üzere izin almış ve yola çıkmış," diye söylendi. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 213.